Ayrım 10, sayfa 496. Lahor'daki hatırlı Pakistanlılardan Sir Firuz Han Nun'un İngiliz asıllı güzel eşi Vicky Nun için göç, Himalayaların eteklerindeki Kulu'da Sayfiye Köşkü'nün kapısını çalan bir haberciyle başladı. Haberci bu akşam evinize saldıracaklar diyordu. Bölgede Hindular çoğunlukta olduğu için burası Hindistan'a bırakılmıştı. Genç kadının canını savunmak için kocasının iki av tüfeğiyle bir de tabancası vardı. Tüfekleri en sadık uşaklarından ikisine emanet etti. Kendisi de o zamana kadar hiç ateşli silah kullanmadığı halde tabancayı aldı. Gece bastırınca vadide bir takım alevlerin yükseldiğini gördü. Bunlar kundaklanan diğer Müslümanların evleriydi. Gece saat 11'e doğru müthiş bir sağanak yangınların harını ve saldırganların öfkesini bastırıverdi. Güzel Vicky Nun o gece için kurtulmuştu. Ertesi sabah şafakla beraber eski dostlarından Mandi racasının sarayına sığındı. Ama bu rahatlığı çok kısa süreli olacaktı. Beyaz tenli, mavi gözlü güzel İngiliz kadını için güldürücü bir serüven böylece başlamış oluyordu. Korku, tiksinti, kin, hınç içinde telaşın korkusu ya da titizlikle hazırlanmış bir yola çıkışın düzenliliğiyle yola koyuldular. Binlerce kişilik kafileler halinde, yüz binlerce, milyonlarca karınca yuvalarını hatırlatan bu insan selleri, şimdiden yaşama mücadelesi veren iki devlet içinde çok acı sorunlar ortaya çıkarıyor, göçmenleri karşılamak, açlık ve salgın hastalık tehditlerine karşı tedbirler almak zorunda bırakıyordu. Milyonlarca göçmen geçtikleri her yere pencapı silip süpüren dev hislerinin virüslerini saçıyorlardı. Korkunç cinayetlerin öyküleri, cehennemi bir çarkı çevirip duruyor, yeni sefalet kollarını yollara düşürüyordu. Çılgın göç tarih dolu bu toprakların çehresini ve niteliğini kökünden değiştirecekti. Moğolların dehasının sayısız harikalarla Hindistan'ı süslediği sayısız yerlerde artık bir tek Müslümana bile rastlanamayacaktı. Lahor'da oturan 300 bin Sih ve Hindu'dan geriye ancak 1000 kadarı kalacaktı. Ağustos ayının sonunda şiddet eylemlerinin yaygınlaştığı dönemde bir yabancı kaçmadan önce Binbir Gece Masalları şehrinin kaybolan rüyasını mezar taşı yazısı sayılacak bir harekette bulundu. Pek çok Pencaplı için bağımsızlığın ifade edebileceği anlamı gösteren bir düşünceydi bu. Sahibi bilinmeyen bir el, Kraliçe Victoria'nın şehrin göbeğindeki heykelinin dibine bir çelenk bırakmıştı. Bu sefer bekleyenlerin sayısı 500 bindi. Kalküta mucizesi hala devam ediyordu. 500 bin Hindu ve Müslüman, bir zamanlar İngiliz efendilerinin, polo midillilerinin ve kriket maçlarının alanı olan meydan parkının geniş çimlerinde bir kardeşlik okyanusu gibi kaynaşmış bir araya gelmişti. Gandhi bile müşfik yüreğinin coşkunluğu içinde böylesine bir görüntü hayal etmemişti. O Ağustos günü Müslümanların şeker bayramıydı ve şimdiye dek görülmemiş büyük bir kalabalık bayram dolayısıyla bir araya toplanmıştı. Sabahtan beri binlerce Hindu ve Müslüman yaşlı liderin kaldığı harap evin pencereleri önünden onun tarafından kutsanmak, ona çiçekler ve şeker sunmak için aralıksız geçip durmuştu. O gün günlerden pazartesi, yani Gandhi'nin susmak günü olduğundan vaktini ziyaretçilerine eski zarfların ardına bayram tebrikleri yazmakla geçirmişti. Bu sırada daha başka Müslümanlar ve Hindular da bir yıl önce birbirlerini gırtlakladıkları sokaklarda birlikte dolaşıyorlardı. Birlik ve kardeşlik sloganları söylüyor, birbirlerine tatlılar, şekerler, sigaralar sunuyor, gül suyu serpiyorlardı. Gandhi kendisi için hazırlanan küçük tribüne çıktığında çılgın bir heyecan kasırgası esti kalabalık arasında. Saat tam 19'da bu eşsiz sevgi gösterisi karşısında duygulandığını saklamadan yerinden kalkıp Hint geleneklerine uygun olarak ellerini kavuşturdu ve halkı selamladı. En sonunda yaşlı Hindu lideri susmak orucunu bozup Urdu diliyle Müslümanların bayramını kutladı. "Bayramınız mübarek olsun." Yüz binlerce Pencaplı için eyaletlerini temellerinden sarsan felaket arasında sağ kalabilmek amacıyla gösterilen ilk tepki, en küçük yerleşme merkezinde bile düzen ve örgütlenmenin simgesi olan boyalı tuğla ya da arduvaz taşından yapılara akın etmek oldu. Yani demiryolu garlarına. Kuşaklar boyunca garların önünden gelip geçen trenlerin adları, İngiltere'nin yarattığı Hint efsanesinin en başarılı örnekleriydi. Frontier Mail, Calcutta Peshawar Express, Bombay Madras, tıpkı L'Orient Express gibi Trans-Siberian ve Amerikalıların Union Pacific'i gibi bir kıtayı birleştirmiş, demiryolu hattı boyunca teknoloji ve ilerlemenin yararlarını taşımıştı. O 1947 yılının yaz sonunda da bu trenler dehşete düşmüş kitleler için kabustan kaçmanın en sağlam yoluydu. On binlerce insana ise tabutluk edecekti aynı trenler. O dehşet dolu günlerde bir lokomotifin görülü vermesi, Pencap'ın bütün garlarında coşkun tezahürata sebep oluyordu. Dalgaları yaran bir geminin provası gibi, lokomotifler de kalabalıklar arasında kendilerine bir yol açıyor, demir yoluna düşen bahtsızları parça parça ediyorlardı. Hepsi günlerce çok defa susuz ve aç, muson yağmurlarının bir türlü son vermek istemediği, amansız bir yazın yakıcı güneşi altında beklemişti. Kalabalık haykırışlar ve gözyaşları arasında vagonların pencerelerine saldırıyordu. Salkım salkım insanlar trenlerin kenarına, korkuluklara, kapı tokmaklarına, basamaklara, tamponlara asılıyordu. Tutunacak bir yer kalmayınca bu sefer de vagonların yuvarlak damlarına tırmanıyor, insanı yakan maden zeminin üzerinde inanılmaz gibi gelen vücut, denk, torbalardan oluşmuş ehramlar meydana getiriyordu. Ama karşılarına ilk çıkacak tünelin ezip geçivereceği bir kümbetti bu. Hindu öğretmen Nihal Bıhranbi, karısı ve 6 çocukları da bir vagona binmeyi başarmışlardı. Ama olanca umutları orada sona erdi. Adamın 20 yıldır öğretmenlik ettiği küçük Pakistan kasabasının garında trenin hareket etmesini 6 saat bekledikten sonra bir düdük sesi işittiler. Ama bu düdük sesi sadece lokomotifin hareket etmesi içindi. Lokomotif demir yolunun ucunda gözden kaybolurken muştalarını, mızraklarını ve baltalarını sallayan bir Müslüman güruhu garın üzerine çöküverdi. Allahu Ekber nidalarıyla Katar'a vardılar. Garda bekleşen bütün Hinduları katlederek ilerlediler. Vagonlara girenler içeride yakaladıklarını perona atıyor, suç ortakları da burada onları gırtlaklıyorlardı. Birkaç Hindu kaçmayı denedi ama yeşil gömlekli Müslümanlar peşlerinden yetişip yakaladılar. Çok geçmeden de ölenler ve can çekişenler garın önünde bir çukura topluca yığıldı. Öğretmenin karısı, şeflerinin katilleri, ''Ne kadar çok Hindu katlederseniz cennete gitme olanağınız o kadar artar.'' diye kışkırttığını işitti. Genç kadın, kocası ve 6 çocukları, Müslümanlar kompartımanın kapısını kırıp içeri daldıkları zaman bir köşeye büzülmüş sarmaş dolaş bekleşiyorlardı. Hemen üzerlerine ateşli silahlarını boşalttılar. ''Kocamla tek erkek çocuğumuz vuruldular.'' diye hatırlıyor genç kadın. Oğlum su, su diye inildemeye başladı. Bir yudum su bile yoktu ona verecek. İmdat diye seslendim. Oğlumun ilintileri ağır ağır seyrekleşti ve gözlerini yumdu. Kocam hiçbir şey söylemiyordu. Alnından aşağı kan sızıyordu. Sonra birden bacağı bir çeşit titremeyle sarsıldı, ardından bütün kasları sertleşti. İkisinin birden üzerine atılıp kendilerine gelsinler diye sarsmaya başladım. Ama kıpırdamıyorlardı bile. Kızlarım sarime sarılmışlardı. Müslümanlar bizi tutup yaka paça gara indirdiler. 3 büyük kızımı kaçırdılar. En büyüğünün başına vurduklarını gördüm. Kızım ellerini bana uzatmış, anne, anne diye haykırıyordu. Ama elimden hiçbir şey gelmiyordu. Biraz sonra kocamla oğlumu almak için başkaları geldi. Herhalde cesetlerini bir kuyuya atmak için. Artık onlar için her şey bitmişti. İşte o zaman çılgına dönüverdim, ulumaya başladım. Artık hiçbir şeyin önemi kalmamış izlenimi doğmuştu içimde. Hatta geri kalan 2 evladımın bile. Ölü gibiydim. Bu trenin 2000 yolcusundan ancak 100 kadarı sağ kalabilecek ve Pencap'ın öbür ucuna ulaşabilecekti. Madanlal Pahva'nın babası kahinin uygun gördüğü tarihten önce kaçmaya yanaşmayan Hindu da kahinliğin gerçekten bir bilim olmadığını bu lanetli trenlerden birinde öğrendi. Hindistan sınırına 20 kilometre kala bir Müslüman çetenin adamları vagonun basamağına atladılar ve kadınlarla çocukları bulunduğu kompartımana daldılar. Ne kadar yüzük ve bilezikleri varsa zorla çıkartmaya başladılar. Bu arada mücevherleri çıkartmakta güçlük çekerlerse parmaklarını, el ve ayak bileklerini kesmekten de geri kalmadılar. Bazıları kadınların en gençlerini pencereden aşağı attılar, sonra arkalarından da kendileri atladılar. Başkaları ise bu sırada Madame Lal Pahva'nın babasının kompartımanına girdiler. Biri bir pala darbesiyle adamın karşısında oturan kadının kafasını uçuruverdi. Bir an için boyundan tam olarak kopmayan kafa, tıpkı kırılan bir bebeğin başı gibi kadının göğsünün üzerine düştü. Bu sırada kucağındaki bebeği gülerek ona bakıyordu. Tren yolcusu hemen ardından hançer darbelerinin vücuduna saplandığını hissetti. Boylu boyunca yere uzandı, biraz sonra da diğer talihsiz yolcuların cesetlerinin üzerine yığıldığını hissetti. Bayılmadan önce garip bir şey fark etti. Talancılardan biri ayakkabılarını çıkartmaya uğraşıyordu. Sih asıllı tahıl tüccarı Prem Singh, Gujarat garında ilk silah tarrakası trene isabet edince, Müslümanlar 300 yıllık kölelik döneminin acısını bize ödettirecekler, hepimizi temizleyecekler diye düşündü. Komşu kompartımanda yolculuk eden sebzeci Dhani Ram, ilk silah seslerini işitir işitmez, karısını ve 4 çocuğunu hemen yere yatırıp kendisi de üzerlerine serildi. Hemen ardından yaralananlar da onların üzerlerine devrildi. Yaralıların kanlarının yüzüne gözüne sızdığını hisseden Hindu, kendisinin ve ailesinin hayatını kurtaracak bir şeyi akıl etti. Yüzünü ve diğerlerinin yüzlerini yaralıların kanıyla sıvazladı, hepsini öldü sansınlar diye. Her iki yöne doğru göçün temposu hızlandıkça, sınırın her iki yakasında da bu yoksulluk trenleri, katil sürülerinin en tercih ettikleri hedefler haline geldi. Garlarda saldırıya uğradılar, arazide pusuya düşürüldüler. Baskından önce trenler raydan çıkartıldı, ondan sonra üzerlerine saldırıldı. Bazı katarlarda trene binen suç ortakları tarafından imdat kollarının çekilmesiyle durduruldu. Bazıları da satın alınan ya da ölümle tehdit edilen makinistler tarafından durduruldu. Hindistan'da Hindular ve Sihler koca göçmen katarlarını durdurup sünnetli bütün erkekleri katlettiler. Pakistan'da da Müslümanlar aynı biçimde sünnetsizlerin canlarına kıydılar. Hint demir yollarının en çok övündüğü kusursuz örgüt silinip süpürülmüştü. Tarife falan kalmamıştı. Pek az Hindu ateşçi trenleri Pakistan tarafına götürmeyi kabul ediyordu. Karşı taraf için de durum aynıydı. Bazen 4-5 gün üst üste Lahor ya da Amritsar'a varan trenler ceset ve yaralılardan başka bir şey getirmiyordu. Bağımsızlık günü ülkesinin bayrağını İngilizler tarafından küçük düşürüldüğü ordu evinin üzerinde dalgalanır görünce göğsü gururla kabaran Hintli binbaşı Ashwini Dubey, trenlerden birinin ölü ve yaralılarla dolu olarak Lahore'a girdiği gün bu özgürlüğün bedelinin ne olduğunu çok iyi anladı. Her vagonun kapısından aşağı, sıcak günlerde otomobillerin radyatöründen su akması gibi kan sızıyordu aşağıya. İnsanın lanetlenmiş olduğuna inanacağı koca Pencap'ta özellikle Sihler gerçek bir adam öldürme tutkusuna kaptırdılar kendilerini. Yüce bir ulusun namını döktükleri kanla kirlettiler. Amritsar'da saldırdıkları bir trene sahte kurtarıcılar göndererek sağ kalanları da temizlediler. Life dergisinin Amerikalı kadın fotoğrafçısı Margaret Bourke White bu Sihlerden bazılarıyla tanıştı. Uzun sakalları ve Akali tarikatının mavi sarıklarıyla saygıdeğer bir görünüşleri vardı ve gar boyunca çömelmiş oturuyorlardı. Palalarını dizlerinin üzerine koymuşlar, sakin sakin bir sonraki trenin gelmesini bekliyorlardı. Bazı konvoylara az da olsa silahlı askerler yerleştirilmişti ama askerler genellikle kendi toplumlarından olan saldırganların üzerine ateş açmaya yanaşmıyorlardı. Bu birliklerin başında bazen bir İngiliz subayının bulunması gerçek mucizeler yarattı. Pakistan sınırına 100 kilometre kadar bir uzaklık kaldığı sırada trenin anlaşılmaz bir şekilde yavaşladığını hisseden Müslüman demiryolu işçisi Ahmet Zahir lokomotife doğru süzülüverdi. İki Sihin Hindu makiniste treni Amritsar garında durdurması için bir deste para verdiklerini bu sırada gördü. Dehşete kapılıp koştu, bunu trendeki askeri birliğe kumanda eden İngiliz değmene haber verdi. Kovboy filmlerindeki gibi vagonların üzerinden atlaya atlaya lokomotife ulaşan genç subay, tabancasını çekip makiniste hızlanmasını emretti. Ama adam hızlanacağı yerde frenleri kullanmaya kalkıştı. İngiliz subayı bunun üzerine bir kabza darbesiyle makinisti alaşağı etti, sıkı sıkı sardı. Trenin idaresini ele aldı. Birkaç dakika sonra da kömür tozundan simsiyah olmuş bir İngiliz'in yönetimindeki zahirin treni acı acı düdüğünü çalarak 3000 yolcusuyla birlikte hepsini katletmek için bekleyen sihlerin sakallarının hızının rüzgarıyla uçurarak Amritsar garından hızla gelip geçti. Sağ salim Pakistan'a varan Müslümanlar duydukları minneti İngilizlerin boynuna bir çelenk geçirerek ifade ettiler. Ne var ki bu çelenk Yasemin ve Hint karanfillerinden değil, banknotlardan yapılmıştı. Kabus her tarafta vardı. Eski kral naibinin Simla'daki yüzlerce uşağını Yeni Delhi'ye götüren tren bir patlamadan sonra durdu. Sihler derhal vagonlara saldırdılar. Hindu uşaklar da onlarla birlik olup imparatorluğa birlikte hizmet ettikleri Müslüman arkadaşlarının üzerine yürüdüler. Sarah İsmail'e nişanlısı pilot yüzbaşı Venty Beaumont, Lord Mountbatten'ın yaverlerinden biriydi, hemen birer tabanca kaptılar. Yanlarında sandıkların arkasına saklanmış olarak Abdülhamit adında Müslüman bir de uşak vardı. Kapılarında beliren iki Hindu kibarca Müslüman uşağı teslim etmelerini istedi. ''Bir adım daha atarsanız kendinizi ölmüş bilin.'' dedi iki genç İngiliz ve birden Smith ve sonlarını doğrulttular. O gün Yeni Delhi'ye sağ olarak varan tek Müslüman Abdülhamit oldu. Bu ölüm trenlerinin efsanesi Pencap'ın lanetli öyküsünün en karanlık bölümünü oluşturacaktı. Caterpillar traktörlerinin temsilcisi Amerikalı Richard Fisher, Kedda ile Lahore arasında pusuya düşürülüp durdurulan trenin penceresinden tanık olduğu olay karşısında bütün hayatı boyunca hep aynı kabusu görecekti. Müslümanlar trene girmişler ve bütün Sih asıllı yolcuları pencerelerden aşağı rayların üzerine atıyorlardı. Aşağıdakiler de uçları yarım ay şeklinde garip sopalarla ver yansın edip vurarak düşenlerin hesabını görüyorlardı. O üç Sih bu şekilde Amerikalının dehşetten fal taşı gibi açılan gözleri önünde can verdiler. Marifetleri bitip de Müslümanlar gururla cinayet aletlerini yukarı kaldırdıkları zaman Fisher bunların ne olduklarını anlayabildi. Hokey sopalarıydı. Ama Amerikalı'nın şaşkınlığı bu kadarla da kalmayacaktı. Garda serili yatan cesetlerin ardında bakışları birden bir tabelaya takıldı. Pencap'ın bir düzen ve refah örneği sayıldığı mutlu günlerden geri kalan bir anıydı bu. Şöyle diyordu. Gar şefinin bürosunda erkek ve hanım yolcular için bir şikayet defteri açılmıştır. Demir yollarının hizmetinden herhangi bir şikayeti olanların bu defteri kullanmaları ve isteklerini kaydetmeleri rica olunur. Bu sefer de hemen hemen 1 milyon kişiydiler. Her geçen gün Pencap'ın kendisini çılgınlığa iyice kaptırdığı 2 feci hafta boyunca Gandhi'nin dua toplantılarına katılanların sayısı giderek artmış, vahşiliğini bir defadan çok ispatlamış olan şehir merkezini bir sevgi ve kardeşlik vahası haline getirmişti. Şehir halkı dünyanın en yoksul insanları oldukları halde Barış Peygamberi'nin çağrısını dinlemiş, atalarından kalan hoşgörü geleneğine yeniden kavuşmuştu. Kalküta mucizesi giderek uzuyordu. New York Times şehir Hindistan'ın en harika yeri diye yazıyordu. Gandhi her zamanki alçak gönüllülüğüyle bu mucizenin yaratıcılığını da reddetti. "Bizler Tanrı'nın elinde birer oyuncaktan farksızız," diye açıkladı gazetesi Harijan'da. Bizlere çaldığı müziğin nameleriyle dans ettiriyor. Buna rağmen bu alçak gönüllü Sezar'a Yeni Delhi'den layık olduğu bir mektup çıka geldi. Pencap'ta 55 bin kişilik özel bir gücümüz ve karşılaştığımız çok büyük kargaşalıklar var diye yazıyordu Lord Mountbatten. Zavallı küçük serçeye. Bengal'de ise müdahale kuvvetimiz sadece 1 kişi ve burada hiçbir kargaşalık yok. Hindistan'ın son kral naibi gerek askeri gerekse mülki yönetimin başı olarak ordusunun tek askerine saygılarını sunmak hakkını istiyordu.